Ayrım 45.
Poli diye bağırdı. Poli, para burada. Benim adım Anna dedi kız buz gibi ve sert bir sesle. Babası Poli diye yineledi. Kızının sesi karşısında sarsılmıştı, yumruklarını sıktı. İçinde sevecen duygular uyanmıştı. İyi kalpli baba ne yiyecek bugün diye yakındı. Hiç. Poli babasına yemek yapmalı. Anna, benim adım Anna diye bağırdı kız. Sonra ansızın yerinden fırladı. Babasına başka her babayı devirebilecek güçte bir darbe indirdi. Ki bu darbeyi adam da zorun olarak algıladı. Ve küçük bölmeye koştu. Aradaki kapı kırılmıştı. Yoksa kapıyı babasının üstünden kilitlerdi. Babasından daha uzun boylu olabilmek için papuçlarıyla yatağın üstüne atlayıp bağırdı. Başın gidecek elden. Poli polisten geliyor. Başını annem alacak. Adam anlamıştı. Kızı kendisini polise bildirmekle korkutuyordu. Kendi canından olan bu varlık ona kara çalmak istiyordu. Kimin için yaşıyorum ben diye sordu kendi kendisine. Kimin için dürüst bir insan olarak kaldım? Koynunda yılan beslemişti. Böylelerini giyotine göndermek gerekirdi. Göz deliğini kızı için açmış, bu buluşu onun uğruna yapmıştı. Sırf bir şeyler öğrensin diye. Kadınlar onu beklerken, istese dünyanın tadını çıkarabilecekken içinde acıma duygusu taşıdığı ve ruhen iyi bir insan olduğu için kızının yanında kalmıştı. Oysa şimdi kızı kalkmış, babasının kötü bir iş yaptığını ileri sürüyordu. Hayır, bu onun kızı olamazdı. Yaşlı karısı onu aldatmıştı. Karısını dövmekte haklıydı. Kadının bir işler çevirdiğini anlamıştı. 16 yıl boyunca öz kızı olmayan bir kız için para dökmüştü. Bir ev alsa bundan fazla para ödemiş olmazdı. İnsanlık her yıl daha kötüye gidiyordu. Pek yakında polis örgütü kaldırılacak, bütün güç suçluların eline geçecekti. Devlet, dünya batıyor, ben de artık emekli aylıklarını ödemeyeceğim diyecekti. Doğuştan kötüydü insanoğlu. Suçlular giderek artacak, Tanrı da buna bakmakla yetinecekti. İşi Tanrı'ya dek vardırdığı ender olurdu. Tanrı'nın bulunduğu en yüksek makam karşısında saygı duyardı. Tanrı emniyet müdüründen de yüksekti. Bu yüzden bugün Tanrı'nın karşı karşıya bulunduğu tehlike Benedict Puffoff'u daha da sarsmıştı. Gerçi üvey kızını yataktan alaşağı edip kan içinde bırakana dek dövdü. Ama gerçek bir mutluluk duymadı yaptığı işten. Bir otomat gibi hareket etti. Sözleri ise içinden kabaran acıyla yoğrulmuştu. Vuruşları ile sesi bir karşıtlık oluşturuyordu. Bağırmak için tüm isteğini yitirmişti. Bir ara yanılıp Poli diye bir ad söyledi. Ama yumrukları bu yanlışı hemen düzeltti. Dövmekte olduğu dişi yaratığın adı Anna'ydı. Ve bu yaratık onun kızıyla aynı kişi olduğunu ileri sürüyordu. Kapıcı ona inanmadı. Kızın saçları koptu. Karşı koymaya kalkıştığı içindeki parmağı kırıldı. Babasının başından adi bir kasap ağzıyla söz ediyordu. Polise sövüp sayıyordu. Doğuştan kötü olan biri karşısında en iyi terbiye biçiminin bile işe yaramadığı böylece ortaya çıkıyordu. Anası da beş para etmeyen biriydi. Hep hastaydı ve çalışmaktan kaçardı. Kapıcı şimdi isteseydi kızını da anasının yanına gönderirdi. Zaten de yeri orasıydı. Ama o böyle bir adam değildi. Bu işi yapmaktan vazgeçip lokantaya gitti. O günden sonra iki yabancı gibi yaşamaya başladılar. Anna yemek pişiriyor, alışveriş yapıyordu. Markete gitmiyordu. Esmer Franz'ın hapiste yattığını biliyordu. Onun uğruna hırsızlık yapmış ama beceriksiz davranmıştı. Oysa bir şövalye giriştiği her işi başarırdı. Anna sigarasını yitirdiğinden beri artık onu sevmez olmuştu. Babasının başı yerinde eskisinden çok daha sağlamdı. Göz deliğinden dışarı dikilen bakışları dilenci dileniyordu. Kız bu buluşu artık hiç aldırmayarak babasına karşı olan nefretini sergiliyordu. Artık babasının okuluna da gitmez olmuştu. Arada bir yaptığı yeni gözlemler karşısında adamın ağzının suyu akıyordu. Anna ise onun yanında işini görüyor, söylediklerini dinliyor ama hiç ses çıkarmıyordu. Göz deliği artık onu ilgilendirmiyordu. Babası uzlaşmadan yana bir jestle ona bakması için izin verdiğinde hayır anlamında başını sallıyordu. Masadaki sevecen konuşmalar da kesilmişti. Kendi tabağıyla babasının tabağını dolduruyor, sonra yerine oturup az olmakla birlikte bir şeyler yiyor ve ancak kendi karnını doyurduktan sonra babasına tekrar hizmet ediyordu. Adam ise ona tıpkı eskisi gibi davranıyordu. Bir zamanlar kızının duymuş olduğu korkunun özlemini çekiyordu. Döverken bir yandan da kendi kendine, kızının artık kendisine karşı hiçbir şey duymadığından yakınıyordu. Birkaç ay sonra 4 tane çok güzel kanarya satın aldı. İçlerinden 3'ü erkekti. Onların karşısına dişi kanaryanın daha küçük olan kafesini asmıştı. 3'ü kendilerinden geçmişçesine ötüyorlardı. Benedict bu hafta onları açıktan açığa övüyordu. Ötüşleri başlar başlamaz göz deliğinin kapağını kapatıyor, doğruluyor ve onları ayakta dinliyordu. Duyduğu saygı bu aşk ötüşleri bittikten sonra alkışlamasını engelliyordu. Ama yine de güzel diyor ve hayran bakışlarını minik hayvanlardan ayırıp kızına çeviriyordu. Kanaryaların ateşli aşk ötüşlerinden çok şey bekliyordu. Gel gelelim Anna'nın durgunluğunu bu ötüşler de bozamıyordu. Kız daha birkaç yıl babasının hizmetçisi ve karısı olarak yaşadı. Adam gelişti. Kaslarının gücü azalacağı yerde arttı. Ama bu durum gerçek mutluluk olmaktan uzaktı. Adam bunu her gün kendi kendine yineliyordu. Yemeklerde bile bunu düşünüyordu. Kızı yalnız onun elinden yem yiyen kanaryaları büyük acılar içinde bırakarak veremden öldü. Ama kanaryalar felaketin ardından hayatta kalmayı başardılar. Benedict Pufaf mutfaktaki mobilyaları satıp arka odanın kapısını ördürdü. Taze, beyaz sıvanın önüne de bir dolap yerleştirdi. Artık hiç evde yemedi. Küçük bölmede nöbetini sürdürdü. Yandaki boş odayla ilgili tüm anıları ise kafasından kovdu. Kızının ilgisini içeride, ocağın önünde yitirmişti ve bunun nedenini bugüne dek anlayabilmiş değildi. Pantolonlar. Sayın Profesör, soylu savaş atına yulaf verilir. Safkan bir attır ve iyi çifte atar. Kafesteki aslan kanlı çiğ etini yer. Neden? Hayvanların kralının kükremesi gök gürültüsünü andırır da onun için. Dişlerini gıcırdatan gorile vahşiler genç kadın verirler. Neden? Gorilin her yanı kaslarla kaplıdır ondan. Yeryüzünde adalet diye adlandırılan işte budur. Bana gelince bu apartmandakilerin hiçbir şey verdikleri yok. Oysa benim değerim parayla ölçülemez. Sayın Profesör, siz şu yeryüzünde şükran borcunun ne olduğunu bilen tek insandınız. Verdiğiniz ve genellik ücret diye adlandırılan şey beni kaç kez aç kalmaktan kurtarmıştı. Sözlerimi bitirirken Sayın Profesör, size ne olduğunu sormama ve emirlerinizde olduğumu söylememe izin verir misiniz? Küçük bölmenin önüne vardıklarında Benedict Pufaf'ın gözlerine bağladığı mendili çıkarmakta olan profesöre ilk söylediği sözler bunlar oldu. Profesör ondan özür dileyerek gecikmiş olan 2 aylık ücretini ödedi. Üst kattaki koşulların nasıl olduğunu ikimiz de biliyoruz dedi. Pufaf, ben de öyle düşünüyorum diyerek göz kırptı. Böyle davranmasının nedeni biraz Treize'yi düşünmesi ama asıl yenmiş olan haklarını şimdi güvenlik altına almış olmasıydı. Siz evimin iyice temizlenmesini sağlarken ben de burada bu sakin köşede kafamı toplayacağım. Bir an önce işimin başına dönmem gerek. Burası olduğu gibi emrinizdedir. Burasını kendi eviniz bilin Sayın Profesör. Bir kadın en soylu erkeklerin bile arasını açabilir. Ama bizim gibi dostların arasında Treize diye birinin varlığı söz konusu olamaz. Kien aceleyle biliyorum biliyorum diyerek onun sözünü kesti. Bırakın içimi boşaltayım Sayın Profesör. Kadınlar yerin dibine batsın. Kızıma gelince o başka türlüydü. Sanki kızı içindeymiş gibi dolabı işaret etti. Sonra koşullarını bildirdi. Bir insandı nihayet. Bu nedenle üst kattaki dairenin temizlenmesi işini üstüne alacaktı. Temizlenmesi gereken çok şey vardı. Birkaç gündelikçi kadın tutacak ve onların başında bulunacaktı. Öte yandan kendi görevinden kaçmış bir insan durumuna düşmeye de dayanamazdı. Görevinden kaçmakla yalan yere yemin etmek onun gözünde aynı suçtu. Bu nedenle apartman açısından can alıcı önem taşıyan nöbetini onun yokluğunda Sayın Profesör'ün tutması gerekiyordu. Benedict Pufaf görev bilincinden çok iktidar hırsından ötürü Kien'i birkaç gün için diz çökmeye zorlamak istiyordu. Bugün kızı bir türlü aklından çıkmıyordu. Ama şimdi kızı ölmüş olduğundan profesör onun yerini almalıydı. Profesöre bol bol dil döktü. Birbirlerini nedenli içten ve sadık biçimde sevdiklerini kanıtlamaya çalıştı. Küçük bölmeyi içindeki tüm eşyasıyla birlikte profesöre armağan etti. Daha 1-2 dakika önce ise profesöre bölmenin yalnızca emrinde olduğunu söylemekle yetinmişti. Arkadaşının yanında kalacağı günler için bir kira almayı da kesinlikle reddediyordu. Çok kısa bir süre içerisinde bölmeyi 4. kattaki kitaplıkla bağlayan bir zil tertibatı kurdu. Kuşkulu durumlarda profesörün düğmeye basması yeterliydi. Bu arada apartmana giren yaratık görüldüğünden habersiz merdivenlerden çıkacaktı. Bu sırada yukarıdan inecek olan cezacı onu yarı yolda yakalayacaktı. Böylece her şey düşünülmüş oluyordu. Kien aynı günün akşam üzeri yeni işine başladı. Diz çökmüş durumda göz deliğinden kalabalık bir apartmanda olup bitenleri izliyordu. Gözleri çalışmanın özlemini çekmekteydi. Uzun süre işsiz kalmak her iki gözünü de karamsarlığa sürüklemişti. Kien gözlerinin ikisini de çalıştırmak ve hiçbirinin hakkını yememek için gözleri arasında nöbet değişimi yapıyordu. Titizliğini yeniden takınmıştı. Her göze 5 dakika tanımayı uygun bulmuştu. Saatini önüne yere koydu ve kendini saniye kaçırmaksızın bu saate göre ayarladı. Sağ gözün de öteki gözün zararına kendine aşırı yarar sağlamak gibi bir eğilim saptayınca ona haddini bildirdi. 5 dakikalık süreler iliğine kemiğini işledikten sonra saatini yine cebine koydu. Dışarıda gördüğü bayağılıklardan ötürü biraz kendinden utanıyordu. Aslında doğrusunu söylemek gerekirse gördüğü hep aynı şeydi. Pantolonlar arasındaki farklar çok azdı. Apartmanda yaşayanlara eskiden hiç dikkat etmemiş olduğu için pantolonların üstünü tamamlayabilmek onun için olanaksızdı. Bu nedenle pantolonları salt birer pantolon olarak alıyor ve içinde bir çaresizlik duygusu kıpırdanıyordu. Ama pantolonların onları Kiye'nin gözünde çekici kılan bir özelliği vardı. Pantolonlara bakabiliyordu. Pantolonlardan çok daha sık geçen eteklerden ise hoşlanmıyordu. Etekler kapsam ve sayı bakımından layık olduklarından daha çok yer tutuyorlardı. Bunun üzerine Kiyen etekleri görmezlikten gelmeye karar verdi. Parmaklarıyla sanki elinde bir resimli kitap varmış da gözlerine bu kitaptan iş veriyormuş gibi kendiliğinden sayfa çevirme hareketi yapıyordu. Pantolonların geçiş hızına göre parmakları da daha ağır ya da daha hızlı çalışıyordu. Etekler geçtiğinde ise efendilerinin hoşnutsuzluğu parmakları da etkiliyor ve parmaklar Kiyen'in okumak istemediği sayfaları çeviriyordu. Bu arada birkaç sayfa birden yitirilmiş oluyordu. Ama Kiyen yitirilen bu sayfalara acımıyordu. Çünkü aralarında kim bilir neler gizliydi. Dünyanın tek düzeliği giderek Kiyen'in sinirlerini yatıştırdı. Geride kalan günün büyük heyecanı soluklaştı. Gidip gelenlerin arasına o bilinen sanrının karıştığı artık ender oluyordu. Ve bu sanrıda mavi renk diye bir şey yoktu. Kiyen'in görmezlikten geldiği yasaklanmış etekler türlü renkler sergilemekteydi. Ama o çok özel ve başkasıyla karıştırılması olanaksız maviyi, o çarpıcı, insanın suratına bir hakaret gibi çarpan, aşağılık maviyi giyen hiç yoktu. İstatistik bakış açısıyla yaklaşıldığında bir tansık izlenimi bırakan bu olgunun nedenini anlamak kolaydı. Sanrı kendisiyle savaşılmadığı sürece ayakta kalabilir. Yapılması gereken insanın içinde bulunduğu tehlikeyi kendi kendine somutlaştıracak gücü bulabilmesidir. Korkulan görüntü bilinç düzeyine yansıtılmalıdır. Sanrı için yazılı bir tutuklama emri kaleme alınmalı ve bu tutuklama emri her an hazır bulundurulmalıdır. Sonra insan kendini gerçekliği görmeye zorlamalı ve bu gerçeklik içerisinde sanrı bulunup bulunmadığına bakmalıdır. Gerçeklerin dünyasının herhangi bir noktasında sanrıya rastlanıldığında insan deli olduğunu anlamalı ve iyileşmek için bir uzmana başvurmalıdır. Ama mavi etek hiçbir yerde bulunamazsa o zaman aşılmış demektir. Gerçek ile gerçek olmayanı henüz ayırabilen kişi tinsel güçlerinden emin olabilir. Bu denli güç koşullar altında kazanılabilen bir güvence ise varlığını sonsuzluğa dek sürdürür. Akşam kapıcı Treyze'nin pişirmiş olduğu bir yemeği getirdi ve bu yemeği lokantadaki fiyatını söyledi. Kiyen parayı hemen ödeyerek yemeği büyük bir zevkle yedi. Tadı ne kadar da güzelmiş dedi. İşimden memnunum. Yatağın üstünde yan yana oturuyorlardı. Pufaf yine kimse gelmedi. Ne kötü bir gün diye hayıflanarak aslında karnının tok olmasına karşın yemeğin yarısından çoğunu yedi. Kiyen önündeki yemeğin kısa zamanda azalmasına sevindi. Çok geçmeden kalanı kapıcıya bırakıp büyük bir şevkle yine diz çöktü. Pufaf ne görüyorum diye bağırdı. İşin zevkini almışsınız bile. Bunun nedeni benim açtığım göz deliği. İnsan işine aşık eder. Yüzü neşe içindeydi ve her tümcede bir başka baldırına vuruyordu. Sonra yemek tabağını bir yana bıraktı. Gözlerini karanlığa alıştırmaya çalışan profesörü iterek her şey yolunda mı diye sordu. Bir de ben bakayım. Delikten bakarken bir yandan da homurdanmaya başladı. Oo, ayranı kabarmış gene orospunun. Evi akşamın 8'inde dönüyor. Kocası bekleye dursun. Ne yemek yapmıştır kocasına? Bir bok yapmamıştır tabii. Yıllardır herif karının gırtlağını sıkacak diye bekliyorum. Dostu dışarıda duruyor. Koca koca değil ki, kanında yok herifin kocalık. Ben onun yerinde olsam günde 3 kez gırtlaklardım karının böylesini. Şuraya bak, dişi kediler gibi azmış hala duruyor. Öteki de neredeyse yiyip bitirecek karıyı. Koca dersen daha dünyadan haberi yok. Hepsi korkaklık, başka bir şey değil. Olup bitenlerin hepsini görüyorum. Ama ortalık karardı dedi Kiyen. Aynı zamanda hem eleştiren hem de karşısındakini kıskandığını belli eden bir ifadeyle konuşmuştu. Kapıcı kahkaha nöbetlerinden birine yakalandı ve boylu boyunca kendini yere attı. Bedeninin bir bölümü yatağın altına kaydı, dışarıda kalanı ise duvarları sarstı. Uzun süre bu durumda kaldı. Kiyen korkuyla bir köşeye büzüldü. Küçük bölme kahkaha dalgalarıyla dolmuştu. Kiyen dalgaların yayılmasını engellememek için bir köşeye çekilmişti. Biraz yabancılık çekiyordu burada. Tek başına geçirdiği bu öğle sonrası çok daha güzeldi. Sessizliği gereksiniyordu. Yanındaki barbar köylü ise ancak gürültüyle hayat bulabiliyordu. Gerçekten de bir su aygırı gibi ansızın ayağa kalktı ve burnundan soluyarak konuştu. Poliste çalışırken ne derlerdi bana biliyor musunuz sayın profesör? Yumruklarını Kiye'nin zayıf omuzlarına dayadı. Kızıl kedi derlerdi bana. Hem ender rastlanan rengimden hem de karanlıkta görebilmemden ötürü. Ya göz derler benimkisine. Vahşi kedilerin özelliğidir bu. Kiye'ne yatağı kullanmasını söyleyip iyi geceler diledi. Kendisi yukarıda yatacaktı. Kapıya vardığında göz deliğini profesörün özenli korunmasına emanet ettiğini söyledi. İnsan düş görürken oraya buraya vurabilirdi. Kendisi de bir defasında göz deliğinin kapağını bozmuş ve ertesi sabah durumu gördüğünde çok korkmuştu. Bu nedenle Kiye'den dikkatli olmasını ve bu değerli aygıtı aklından çıkarmamasını diledi. Çok yorgun ve sakin düşüncelerinin akşam yemeğinden önce 3 saat yalnız kalabilmişti. Rahatsız edilmesinden ötürü öfkeli olan Kiye yatağa uzandı. Yakında kavuşacağı kitaplığının özlemini çekiyordu. Yüksek tavanlı 4 oda, duvarlar tavana dek kitap raflarıyla kaplı, odalar arasındaki kapıların hepsi açık, gereksiz pencereler açılmamış. Yukarıdan gelen, her yanı eşit aydınlatan bir ışıklandırma, üstü yazılarla dolu bir masa, çalışmalar, çalışmalar, düşünceler, düşünceler. Çin, konuşmalarda değil, dergilerde dile getirilen bilimsel tartışmalar ve düşün düzeyinde çarpışmalar. Yumruk yumruğa çarpışmalardan değil, düşünce savaşından zaferle çıkan Kiye'n, huzur, sessizlik, insana hayat veren sayfa hışırtıları, içinde canlı bir varlığın, bir hayvanın durmadan dişlerini gösteren bir kadının, bir etiğin bulunmadığı bir atmosfer. Cesetten arınmış bir ev. Yazı masasının önündeki ceset kalıntıları temizlenmiş. Kitapların arasında kalmakta direnen çürümüşlük kokusuna karşı modern bir havalandırma. Aylar sonra bile leş kokan kimi kitaplar. Onların hepsi sobaya atılacaktı. En tehlikeli organ burundu. Göz maskeleri soluk almayı kolaylaştırırdı. Bunlardan bir düzine yazı masasının üstüne asılacaktı. Yükseğe asılacaktı, bir cüce gelip çalmasın diye. Elini gülünç burnuna götüren bir cüce. Yüzüne bir gaz maskesi tak. Acının engin denizlerinde yüzen kocaman bir çift göz. Vurguyu andıran tek bir delik. Yazık, değiştir maskeyi. Nasıl kullanılacağını oku. Gözler arasında yumruk yumruğa bir kavga. İkisi de okumak istiyor. Burada kumanda eden kim? Biri göz kapaklarını bastırıyor. Ceza olarak kapattırıyorum sizi. Koyu karanlık. Gecenin ortasında vahşi kediler. Hayvanlar da düş görür. Aristoteles her şeyi biliyordu. Dünyanın ilk kitaplığı. Bir hayvan bilim koleksiyonu. Zerdüşt'ün ateşi olan tutkusu. Yalnız ülkesinde saygı görmüştü Zerdüşt. Kötü bir peygamber. Prometheus ise bir şeytandı. Kartal yalnızca karaciğerini yemişti. Ateşini de yeseydi ya. Trezyonumun 6. katı. Alevler, kitaplar, dik merdivenlerden kaçış. Çabuk çabuk, lanet olsun. Yol tıkandı. Yangın, yangın. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Dayanışma, birlik, dayanışma. Kitaplar, kitaplar. Hepimiz birer kitabız. Kızıllık, kızıllık. Kim tıkıyor burada merdiveni? Soruyorum. Yanıt istiyorum. Bırakın geçeyim. Size yolu açacağım. Kendimi düşman mızraklarının üstüne atacağım. Lanet olsun mavi, etek, gökyüzüne yükselen sert bir kaya. Saman yolu üzerimden Sirius, bekçi köpekleri, graniti ısıralım. Kırılmış dişler, kanlı ağızlar. Kiye'n uyandı. Yorgunluğuna karşın yumruğunu sıktı, dişlerini gıcırdattı. Korkmasına gerek yoktu, daha yerindeydi dişleri. Onlarla hesaplaşacaktı. Gördüğü kan da bir düş, bir masaldı yalnızca. Küçük bölme üstüne varıyordu. Çok dardı uyumak için. Kiye'n yataktan fırladı, göz deliğinin kapağını açtı ve dışarıdaki büyük tek düzeli izleyerek kendine geldi. Çünkü yalnızca görünüşte hiçbir şey olmuyordu. Gözü karanlığa alışan, öğle sonrasının tüm pantolonlarının sonu gelmeyen bir resmi geçit gibi izleyebiliyordu. Pantolonların arasındaki etekler sönüp gitmişti. Gece bütün insanlar pantolon giyiyordu. Kadın cinsinin ortadan kaldırılması için bir buyruk hazırlanmaktaydı. Buyruk sabah ilan edilecekti. Kapıcı bağırarak ilan edecekti. Onun sesini tüm kent, ülke, tüm ülkeler, tüm yeryüzü duyacaktı. Öteki gezegenler de kendi başlarının çaresine baksınlar. Bizim dünyamız yeterince kadınla dolu. Kaçamaklara ölüm cezası verilecek. Yasayı bilmemek özür sayılmaz. Bütün adlar erkek adına dönüştürülecek. Tarih yalnızca erkeklere göre yeni baştan yazılacaktı. Başkanlığa Profesör Kiye'n getirileceğinden bu konuda görevli komisyonun işi kolay olacaktı. Ne yapmışlardı kadınlar tarihte? Çocuk doğurmuşlar, entrikalar düzenlemişlerdi o kadar. Kiye'n yine yatağa yattı. Dolaşa dolaşa uykuya daldı. Yine dolaşa dolaşa parçalanmış olduğunu sandığı mavi kayanın önüne geldi. Kaya yerinden oynamadığında, gördüğü düş ilerleyemediğinde hemen uyanıyor ve göz deliğine eğiliyordu. Zaten delik hemen yanındaydı. Bu bir gecede defalarca oldu. Sabaha doğru göz deliğini, ona istediği tek düzeliği sağlayan gözü, sinirlerini yatıştıran mutluluk kaynağını düşlerinde sahip olduğu kitaplığa aktardı. Her duvarda birkaç delik açtı. Böylece delik bulmak istediğinde çok aramasına gerek kalmayacaktı. Kitapların bulunmadığı her yere Benedict Pfaff sistemine göre kapakçıklar yapmıştı. Düşlerinin akışını ustalıkla yönetiyor, nereye giderse gitsin sonunda kendi dizginlerini çekerek yeniden kitaplığına dönüyordu. Sayısız göz delikleri onu önlerinde kalmaya çağırıyordu. Kian onları gündüz öğrendiği gibi diz çökerek kullanıyor ve yeryüzünde özellikle hava karardıktan sonra yalnızca pantolonların bulunduğundan bir kez daha emin oluyordu. Başka renkteki etekler yitip gidiyordu. Mavi kolalı kayalıklar çöküyordu. Kian artık yataktan kalkmak zorunda değildi. Düşleri kendiliğinden otomatik olarak ayarlanıyordu. Sabaha karşı hiçbir yana kaçamak yapmaksızın tam bir uykuya daldı. Ciddi düşüncelerle dolu olan başını yazı masasına dayamıştı. Sabahın ilk soluk ışıkları onu iş başında buldu. Saat 6'da diz çökmüş, karanlığın koridor boyunca açılışını izlemekteydi. Karşı duvardaki leke gerçek karakterine büründü. Kaynağı belirsiz gölgeler, insanların değil nesnelerin gölgesiydi bunlar. Ama hangi nesnelerin? Fayansların üstüne vurdu. Tehlikeli ve saygısız tonda bir griye dönüştü ve Kian'ın adını koyup da yeni başlayan sabahı kendine zehir etmek niyetinde olmadığı bir renge yaklaştı. Kian varlıklarını kabule yanaşmaksızın ve ilk önce nazik bir ifadeyle gölgelerden ya çekilmelerini ya da başka bir renk almalarını rica etti. Gölgeler ne yapacaklarını kestirmeksizin durakladılar. Kian isteğinde direndi. Gölgelere bir ultimatom vermeye karar verdi ve bu ultimatomu dinlemedikleri takdirde kendileriyle ilişkilerini keseceğini bildirdi. Elinde baskı yapmasını sağlayacak başka araçlar da vardı. Bundan ötürü uyarıyordu gölgeleri. Onların karşısında savunmasız değildi. Kuracağı bir tuzaktan ansızın üstlerine saldırabilir, kendini beğenmiş ve terbiyesiz tutumlarını bir balta darbesiyle paramparça edebilirdi. Aşağılık ve gülünçtüler zaten. Varlıkları fayanslara bağımlıydı. Fayanslar kadar kolay kırılabilen şey ise yoktu. Oraya bir darbe, buraya bir darbe ve acınası kırıklara artık yalnızca matem tutmak ve düşünmek kalırdı. Neyi mi düşüneceklerdi? Kimseye kötülük yapmamış, uykunun verdiği güçle şimdi kendisi için dönüm noktası niteliğindeki savaş gününe hazırlanmakta olan suçsuz bir insana acı çektirmenin adil bir davranış olup olmadığını. Çünkü bugün, dünün felaketi ortadan kaldırılacak, yok edilecek, gömülecek ve unutulacaktı. Gölgeler sallanmaya başlamışlardı. Onları birbirlerinden ayıran açık renk çizgiler kalınlaşıp parlamaya başladı. Kian'in düşmanlarını kendi gücüyle de yenilgiye uğratabileceği kuşkusuzdu. Ama tam o anda iri bir pantolon, Kian'in yardımına koşarak onu zaferin onurundan yoksun kıldı. Bir çift güçlü bacak fayanslara basıp durdu. İri bir papuç havaya kalktı ve sanki bir zarar vermekten kaçınırcasına, sevecenlikle, salt o eski, alıştığı varlığından emin olmak istercesine, göz deliğinin dışarı açılan bölümünün çevresini dolandı.